Ayrım 6, Işık Taşı 1, Suskun Nefer, Christian Jacques, sayfa 75. 14. Bölüm. Sepici ekmek parçasını bırakıp Cesur'a doğru koştu. Nereye gidiyorsun? Sıkı çalıştım, paramı aldım ve buradan gidiyorum. Saçma, yeğenim hoşuna gitmiyor mu? Harika bir poposu var ama kuş beyinli. İşimi devralmak istemiyor musun? Söylediklerimi duymadın mı? İstediğimi almak için gelmiştim ve sana söylediğim gibi aldım. Şimdi de yola çıkıyorum. İyi düşün Cesur. Elveda patron. Tabakçılığı hemen unutan delikanlı bir koltuk imal etmek için gerekli tahtayı nasıl bulacağını düşünmeye başladı. Onu güzel deri kutusuyla takas edebilirdi ama kutuyu da bırakmak istemiyordu. Ona hakikat meydanının kapısına dayanmak için fazladan bir üstünlük kazandırmaz mıydı? Bir marangoz dükkanında iş bulup tabakçıda daha fazla zaman kaybetmemeliydi. Delikanlı sabahleyin 20 kadar çırak, bir o kadar da işinin ehli usta çalıştıran ve sağlam ama basit eşyalar yapan bir atölye patronuna gitti. 60 yaşlarında gürbüz görünümlü, ince bir bıyığı olan patronun rahat bir hali vardı. Adın ne?
Cesur.
İş tecrüben? Çiftçi ve sepici. Çıkarıldın mı?
Hayır, kendim çıktım.
Ne sebeple?
Bu beni ilgilendirir.
Beni de ilgilendirir oğlum. Cevap vermeyeceksen başka yere git.
Marangozun saldırgan ses tonu Cesur'un hoşuna gitti. Kavga etmek istedi.
Babam dar görüşlü ve zayıf bir adamdır. Yanında çalıştığım sepici aptal bir fırsatçıydı. Her ikisinin de mesleğine devam edebilirdim. Ama daha iyi bir usta arıyorum.
Marangoz şaşkınlığını gizleyemedi. Kaç yaşındasın?
16. İri yapılı olduğumdan beni daha büyük sanıyorlar. Beni işe alıyor musunuz? Başka bir yere mi gideyim?
Tam olarak ne istiyorsun?
Katlanabilir tahta bir iskemle ve bir koltuk imal etmek için gerekli tahtayı almama yarayacak iş gününü mümkün olduğu kadar çabuk doldurmak.
Fiyatları biliyor musun?
Bir tembel için kendini yormadan 5 iş ayı, benim için ise en fazla 1 ay.
Hiç uyumaz mısın?
Elimde iş varsa mümkün olduğunca az uyurum.
Ya sonra?
İstediğimi elde edince buradan gideceğim.
Mesleğin inceliklerini öğrenmek seni ilgilendirmiyor mu?
Söyleyecek başka bir şeyim yok. Karar vermek size düşüyor.
Tuhaf bir herifsin. Burada emirleri ben veririm ve kafa tutanları sevmem. İtaat etmeyi kabul edersen deneyebiliriz.
Hemen başlıyor muyum?
Tahtaya ihtiyacın olduğuna göre odunu kendin keseceksin. Oduncun sana nasıl balta kullanacağını öğretecek.
Işık ve Suskun yer yer hurmalıklar ve firavun inciri koruluğuyla kesilen buğday tarlaları boyunca ağır ağır hakikat meydanı istikametine doğru ilerliyorlardı. Suskun ona bir açıklamada bulundu.
Burası diğer köylere benzemez. Oraya seni kabul etmezler.
Karı koca olup aynı çatı altında otursak bir de mi?
Suskun ışığı kollarına almak için durdu.
Bunu istiyor musun? Gerçekten bunu istiyor musun?
Şüphen mi var?
Hava hiç bu kadar hoş, gökyüzü berrak, güneş ışıl ışıl olmamıştı. Ama Suskun bu mutluluğun fazla sürmeyeceğini biliyordu.
Diğer kadınlar senin orada kalmanı imkansız hale getirip gitmeye mecbur edecekler. Seni kabul ettirmeye, senin sadece benim karım olduğuna değil, hakikat meydanında yapılan işe de yabancı olmadığına ikna etmeye çalışacağım onları.
Ama
buna gerek olmayacak.
Böylece Işık ısrarından vazgeçti. Arzusunun imkansız olduğunu anlamıştı. Tekrar lafa girdi, sakin ve kararlıydı.
Buna gerek yok, zira ben de çağrıyı duydum.
Nasıl?
Hayranlıkla Suskunluk Tanrıçası'nın bulunduğu Batı Tepesi'ni seyrederken duydum. Firavunların ve karılarının ölümsüz ruhlarının dolaştığı yasak vadileri o korumuyor mu? Hakikat meydanı zanaatkârlarının gizli koruyucusu o olamaz mı? Rüzgar sesini bana duyurdu ve kalbimi çaldı. Şimdi hayatımı onu keşfedip tanımaya çalışarak ve ona hizmet ederek geçireceğimi biliyorum. Ve bu görevi yerine getirebileceğim tek bir yer var.
Bütün gücümle sana yardım edeceğim Işık ve sensiz köyün kapısından geçmeyeceğim. Gözleri batı tepesine yönelmiş bir halde el ele hakikat meydanına doğru ilerlemeye devam ettiler. Onları birleştiren aşk bundan böyle asla ayrılmaz kılıyordu. Hayatı maddi ve manevi bütün yönleriyle beraber yaşamak istiyorlardı. Maruz kalacakları olaylar ne olursa olsun ne yakınacaklar ne de pişmanlık duyacaklardı. Başarısızlığa uğradıkları takdirde pes etmeyeceklerdi. Köye çıkan iki yol vardı. İlk yol Büyük Ramses'in milyonlarca yıllık tapınağı Ramesseum'a çok yakındı. Ama sadece hakikat meydanından gelen zanaatkarların geçmesine müsaade eden askerlerce kapatılmıştı. İkincisi köye varmaya çalışanların geçmelerine izin verilen tek yoldu. Işık ve Suskun, Firavun 3. Amenofis'e sadık kalan büyük bilge Hapuoğlu'nun tapınağını sağ taraflarında bıraktılar. Yakınlarda da 3. Amenofis'in muhteşem tapınağı yükseliyordu. Önemli tanrıların gömülü olduğu Ceme Tepesi de sollarında kalmıştı. Ekili alandan çıkarak çöle girdiler. 5 Tabya'dan ilki Teb'in batı yakasındaki milyonlarca yıllık büyük ve yüce mezarın bulunmasıyla adı kutsal alana çıkan yerin sınırını belirliyordu. Kısa adı mezar olan kurum, firavunların ve karılarının ebedi istirahatgâhlarını kazıp süslemekle görevli zanaatkârları bir araya topluyor ve arazisi hakikat meydanından başka krallar ve kraliçeler vadilerini barındırıyordu. Işık hem çok yakın hem de çok uzak olan başka bir dünyada maceraya atıldığı hissine kapıldı. Bu dünyada da insanlar sevmeye, acı çekmeye ve günlük dertlerle boğuşmaya devam ediyorlardı. Ama işleri sonsuzluğu biçimlendirmeye dayanıyordu. Işık çağrıyı duyduğundan beri Suskun'u farklı bir tarzda algılıyordu. Varlığı onu büyüleyen bir yaratma arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Ama bunu somutlaştırmak için bazı gereçlere ihtiyacı vardı. Muhafızlar her zamanki gibi sevimsiz görünüyordu.
Geçişgahatlarınız.
Yok.
O zaman geldiğiniz yere dönün.
Ben hakikat meydanının ekip şefi Yetkin Neb'in oğlu Suskun'um. Babama yolculuğumun bittiğini ve eşimle beraber köye girmek istediğimi haber verin.
Ya şefe haber vermem lazım. Şimdilik burada bekleyin.
Muhafız bu isteği bir meslektaşına iletti, o da 2. Tabya'ya gitti ve aynı sahne Tabya'dan Tabya'ya, Şef Sobek'in bürosuna kadar tekrarlandı. Sobek çiftin 5 duvarı aşıp gelmesine izin verdi. Işık ve Suskun şefin bakışlarından başaramayacaklarını hissettiler. Sobek kendini beğenmiş bir ses tonuyla konuştu.
''Hikayeniz bana inandırıcı gelmiyor. Eğer bana yalan söylüyorsanız bunu pahalıya ödersiniz.''
15. Bölüm. Şef Sobek misafirlerine oturmalarını söylemedi. İyi uyuyamamış, soslu baklayı azmedememişti. Sıcaktan bunalıyordu ve canının sıkılmasına hiç tahammülü yoktu. Suskun sakin bir şekilde sordu.
Ekip şefi Neb'i tanıyor musunuz?
Sen beni ne sanıyorsun? Tanımadığım sensin. Neb'in de oğlu yok.
Evet, resmi olarak yok.
Ne diyorsun?
Ailem ölünce Neb beni evlat edindi. Hakikat meydanının zanaatkârları gözünde oğlu oldum. Siz de görevinizde yeni olduğunuz için benden bahsedildiğini ilk kez duydunuz.
Sobek sahilinin ayasıyla alnına vurdu.
Bütün bu öyküler, bütün bu sırlar, bütün bunların doğruluğunu nasıl öğreneceğim? Köye girme iznim yok.
İzin verin ana kapıdaki nöbetçiyle konuşayım. O babama haber verir.
Kabul etti diyelim. Peki ya bu kadın kim?
Eşim, Işık.
Kimin kızı?
Doğu yakasından bir işverenin.
Ah, demek ki bu köyde oturmuyor.
Henüz oturmuyor ama burada benimle yaşayacak. Sobek baş parmağını suçlayıcı bir şekilde Suskun'a doğru uzattı.
Evli olduğunuzu kanıtlayan ne?
Hiçbir resmi belgenin gerekli olmadığını biliyorsunuz.
Aynı çatı altında yaşamanız gerektiğini de biliyorum. Ya bu çatı nerede?
Eğer bizim buradan çıkıp Yardımcılar Mahallesi'ne varmamıza izin verirseniz gösteririm.
Pekala, oraya gidelim.
Loncanın yardımcı personeli olan bazı zanaatkarların köy surlarının dışında ev yapma hakları vardı. Güçlü kolları, kısa bacakları, sakalları olan 40 yaşlarındaki Suriyeli demirci Obed de onlardan biriydi. Madeni aletleri imal ve tamir ediyordu. Obed Suskun'u görünce hemen demirhaneden çıkıp ona doğru seyirtti. Sevincini göstermek için Suskun'un omzuna vurduğunda delikanlıyı neredeyse düşürüyordu.
''Nihayet döndün, ben de kaybolduğuna inanmıştım. Katip Ramose hasta, baban da ümidini yitirmek üzereydi.''
Sobek öfkeli bir şekilde müdahale etti. ''Benimle alay mı ediyorsun? Bu ev senin değil, Obed'in.'' Demirci söze girdi. ''Şef, sorunun nedir?''
''Bu adam bu kadınla evli olduğunu iddia ediyor ama evleri yok.''
Obed hayranlıkla ışığı süzdü.
''Gökyüzünün ve toprağın bütün tanrıları adına ne kadar güzel. Benimle evlenmek isteseydi bir an bile tereddüt etmezdim.'' ''Şef, sen olayları tam olarak bilmiyorsun. Ben odamı bu genç çifte miras bırakıyorum. Herkesin gözü önünde girecekler ve kendi evleri olacak. Burada hayatlarını geçirecekler.''
Sobek hiddetlenip bahane bulmaya çalıştı.
''Eğer bu kız razı değilse, eğer bu ikisi ağabey kardeşse, eğer...''
Işık Suskun'a ''Beni kollarına al'' dedi. Suskun evin eşiğinden geçmek üzere onu kaldırdı. ''Yetkin Nebinoğlu, sizi meslek anlayışınızdan dolayı tebrik ederim. Işık ve ben birbirimizi seviyoruz, biz karı kocayız. Bize sunduğu mutluluktan dolayı aşk tanrıçası Hathor'a saygı duyuyoruz.''
Demirci polis şefine bu olaya şahit olduktan sonra hala dava açmak istemiyorsun değil mi diye sordu.
Obed boğulurcasına gülerken Sobek odasına gitti. Suskun hakkında her şeyi öğrenmek istiyordu. Delikanlının en ufak hatasında ona hoşgörülü davranmayacaktı. Çürük eski bir yatağı olan küçük odada geçen aşk gecesi ne kadar tatlıydı. Vücutları birbiri için yaratılmıştı ve hareketleri doğal olarak zevkin ve sevginin büyüsünü taşıyordu. Güneş doğduğunda Suskun uyanıp ''Ne güzel bir saat bu, acaba hangi tanrıça onu ebedi kılabilir?''
''Yanında uyudum aşkım, elin vücudumdaydı ve senin eşin oldum. Benden artık asla uzaklaşma, hiçbir şey ve hiç kimse bizi ayırmasın.''
Suskun ışığa sarıldığı an bir sesle irkildi. Demircinin kalın sesi duyuldu.
''Genç evler uyandıysa onlara yiyecek getirdim.
Süt, sıcak poğaça, taze peynir, incir.''
''Suskun, karım bir tanrıça kadar güzel ve meziyetli olmalı. Ama onu cennete getirmediğini önceden söyledin mi? Köy dışa kapalı ve yeni simalara yabancı bir dünya.''
Işık ''Kocam benden hiçbir şey saklamadı.'' diye söze karıştı.
''Ya ve korkmadınız öyle mi?''
''Çağrıyı duydum. Tıpkı onun sizin yerinizde olsam hakikat meydanını unutup yaşamdan zevk almak için doğu yakasına yerleşmeye giderdim.''
''Sizin yaşınızda bu köye kapanıp gizemli bir işten başka ufku olmamak. Neyse, herkesin kaderi farklı.''
Köye ve yardımcılara her gün getirilen suyla yıkandıktan sonra genç çift giyindi.
''Peşte malım, çok yıpranmış.'' diye hayıflandı Suskun. ''Sen yeni elbisenle onları daha çok etkileyeceksin.''
''Kabul heyetinin görünüşe göre karar vermeyeceğini umarım.''
''Doğrusunu söylemek gerekirse kıstasları nedir, heyette kimler vardır hiç bilmiyorum.''
''Endişeli misin?''
''Başaramamaktan, seni hayal kırıklığına uğratmaktan, babama layık olamamaktan ödüm patlıyor.''
''Ben de endişeliyim ama başka seçeneği yok. Dürüst olup kendimizi olduğumuz gibi göstermemiz gerektiğini biliyorum.
Başka bir ayrıntı kafamı kurcalıyor. Kendimi tanıtmak için gerekli maddi şartları yerine getirdim. Ama senden ne isteyecekler acaba?''
''Göreceğiz.''
Demirci Suskun'u çağırdı. ''Yıllar önce gitmeden bana emanet ettiklerini getirdim.'' diyerek Suskun'a deri bir çanta, koltuk yapmak için kaliteli tahta parçaları ve katlanabilir bir iskemle verdi. ''Yine de bilmek isterim, sen ünlü bir zanaatkarın oğlusun. İstenen bütün şartları yerine getirdiğin halde niçin kurula başvurmadın?''
''Çağrıyı duymamıştım.''
''Onu duymak için mi bu kadar uzun süre yolculuk ettin?''
''Evet ve bana çok yakın olduğunu fark ettim. O kadar yakındı ki gücü beni sağır etmişti.''
Demirci iç geçirdi. Açık yürekliliğinden dolayı teşekkür ederim ama gerçekten hiçbir şey anlamadım. Yine de iyi şanslar.
Sabah saatleri çok güzel, sıcaklık ise dayanılmazdı. Çift büyük bir keyifle kahvaltı eden Sobek'in bulunduğu merkez karakoluna gitti.
Sobek, sizi hapse atmak için hiçbir sebebim yok diye belirtti. Buradan çıkıp kuzey kapısına gidin.
Suskun ve Işık itaat ettiler. Köyün surlarını meydana getiren duvarlar aşılmaz görünüyordu. Kapalı kapının solunda iki nöbetçiden biri sabah 4'ten akşam 4'e kadar nöbet tutuyordu. Elinde sopasıyla güneşten korunmak için bir kulübede duruyordu. Eşiği bile aşmasına izin yoktu. Arkadaşı gibi hakikat meydanından uzak olan ikili alanda oturuyordu. Kare şeklindeki kafası, geniş omuzlarıyla her çeşit dövüşe alışık olan nöbetçinin düşük bir maaşı vardı. Ancak ticari işlemler esnasında şahit olarak hizmet verirse prim alıyordu.
''Adım Suskun, yetkin Neb'in oğluyum. Karım da benim gibi çağrıyı duydu. Senden köyün kapısını açmanı rica ediyoruz.''
''Geçiş izniniz yok.''
16. Bölüm. Oduncunun yanık teni meşin gibi sertti ve sürekli kurt bağrı yaprakları çiğniyordu. Önlerinde en yaşlı keçinin yol gösterdiği 10 kadar keçi yürüyordu.
''Cesur, odun mu kesiyoruz yoksa sürü mü gidiyoruz?''
''Bu kadar sabırsız olma oğlum, gördüğüm kadarıyla işi bilmiyorsun. Keçilerim sayesinde zaman ve enerji kazanıyorum.''
Yaşlı keçi çölün kenarında bir akasya ağacı buldu ve ulaşabildiği yapraklara saldırdı. Bu yeme karşı koyamayan arkadaşları da ağaca saldırmak için atıldılar.
''Şuradaki hurmanın gölgesine oturup keçileri serbest bırakalım. Ekmek, soğan ve bir tulum soğuk su getirdim.''
''Dinlenmek değil de odun kesmek. Çok odun kesmek istiyorum.''
''Ne yapmak için?''
''Bir koltuk imal etmek için tahtaya ihtiyacım var.''
''Evine eşya mı döşeyeceksin?''
''Bir tahtaya ihtiyacım var.''
''Küçük sırlarım var, haksız da değilsin. Ne kadar az konuşursan kendini o kadar iyi hissedersin. Ben iki kez boşandım çünkü karılarıma çok güveniyordum. Onlar da beni kapının önüne koydular. Ölünceye kadar bir marangozun emrinde oduncu olarak çalışacağım.''
''Ne zaman başlıyoruz?''
''Şu cesur hayvanlara bir bak ve onlara minnettar ol.''
Keçiler arka ayakları üzerinde doğrularak coşkuyla ağacın yapraklarını yoluyorlardı. Erişebildikleri bütün yaprakları bitirdikleri zaman oduncu yardıma geldi. Yüksek dalları bir ip atıp hayvanların izasına gelene kadar dalları aşağı çekti. Keçiler ziyafete devam edeceklerinden dolayı çok memnundu.
''Bu işe bayılıyorum oğlum. Bu akasya tamamen temizlendi. Şimdi sıra bizde.''
Cesur tahta saplı yay biçiminde tunç ağzı olan bir balta alıp küçük darbelerle gövdeyi aralıklı olarak budadı. Nefes almadan oduncuyu şaşırtan bir güçle gövdeyi kesti. Delikanlı yorgun görünmediği gibi sanki bir profesyonelmiş gibi doğru hareketler yapıyordu.
''Bana göre çok hızlısın, bu tempoyla yok pahasına çalışırsın.''
''Merak etme, bu mesleği yapmak niyetinde değilim. Bitirdiğim zaman keçilerinden başka bir ağacı seçmelerini iste.''
''Patron demişti ki.''
''Baltayı ben sallıyorum, patron değil.''
Oduncu sorun çıkarmamanın daha iyi olacağını düşündü. Kendisi dinlenirken cesur ikinci bir akasya saldıracak ve keçiler kendilerine yeni bir ziyafet çekeceklerdi. Suskun ve Işık 3 gündür sabrediyordu. Obed konuşmama emri almış gibi tek kelime etmeden onlara basit yemekler getiriyordu. Şef Sobek onlarla konuşmadan önlerinden geçiyordu. Çeşitli erzak ve malzeme yüklü eşeklerin gelişini, kapı nöbetçilerinin denetiminde yükü boşaltmalarını ve hakikat meydanı sakinlerinin rahatını sağlayan hizmetlilerin yorucu çalışmalarını seyrediyorlardı.
Işık, bu normal bir uygulama mı diye sordu.
''Bilmiyorum. İçeridekiler işlerine nasıl gelirse öyle davranıyorlar.''
''Yanında beklemek çok hoş ve bu yer o kadar sihirli ki zaman su gibi akıp geçiyor.''
Suskun da eşi gibi huzurluydu. Onunlayken ve onun sayesinde kaderin sillesinden hiç korkmuyordu.
Eğer kabul heyeti onlara sıkıntı çektirmeyi düşünüyorsa yanlış yapmış olacaktı. Burada çölün içinde haşmetli batı doruğunun hakim olduğu vahşi tepelerin ortasında maddenin gizemini yaşayarak ebedi eserler yaratan insanların çok yakınında bulunmak zaten büyük bir mutluluk değil miydi? Üçüncü günün bitiminde güneş ufukta batarken kapı nöbetçisi belirdi.
''Suskun, hakikat meydanı locasına kabul edilmekte hala ısrar ediyor musun?''
''Niyetim değişmedi.''
''Ya sen Işık?''
''Benimki de aynı.''
''Meslektaşlarım ve ben kurye görevi görüyoruz. Kabul heyetinin karşısına çıkmadan önce bir yakınınıza mektup yollamak ister miydiniz?''
Suskun olumsuz anlamda başını salladı. Karısı da kararını anlayamayacak olan babasını düşünerek ''Hayır'' dedi.
''O halde beni takip edin.''
Çabucak gece oluyordu. Yardımcı grup ovadaki evlerine girmişti. Karanlığa gömülen köy terk edilmiş gibiydi. Işığın kararına rağmen kalbi sıkıştı. Batan güneşin son ışıklarıyla tatlı sihri kaybolan yöreyi karmakarışık, boğucu bir korku sarmıştı. Nöbetçiyi takip eden çift hakikat meydanının esas girişi olan kuzey kapısının bir metre yakınına ulaştı.
''Burada bekleyin.''
Suskun karısının elini sıktı. Nöbetçi çömelip bir meşale yaktı ve çiftle ilgilenmedi. Son turuncu ışıltıların söndüğü gökyüzünde gezgin şahinler dans ediyordu. Kapı aralandı. Siyah ve ağır bir peruk takmış, uzun beyaz peştemallı, sağ elinde budaklı bir sopa tutan yaşlı bir adam eşikte göründü. Suskun taş yontucusunu tanır gibi oldu. Onu rahatsız etmek hiç hoş olmazdı.
''Hakikat meydanının sükûnetini bozmaya cesaret eden kim?''
''Yetkin Nebi'nin oğlu Suskun ve karısı Işık.''
''Kabul heyetinin onayını aldınız mı?''
''Dileğimizi ona sunmak arzusundayız.''
''Dileğiniz nedir?''
''Zanaatkârlar loncasına girip hakikat meydanında yaşamak.''
''Gerekli şartları yerine getirdin mi?''
Suskun deri çantayı, katlanabilir iskemleyi, koltuk tahtasını sundu. Adam onları inceleyip hiçbir yorumda bulunmadı.
''Ya sen Işık?''
''Batı doruğunun çağrısını duydum.'' Asalı adam uzun bir süre düşündü, cevabını tartıyor gibiydi.
''Hiç kimseye, hiçbir durumda göreceklerinizi ve duyacaklarınızı ifşa etmeyeceğinize dair Firavun adına yemin edin.''
Çift söz verdi.
''Verilen sözü tutmazsanız cehennemin şeytanları sizi ilelebet rahatsız etsin. Beni takip edin.''
Asalı adamı takip eden Suskun ve Işık kapının aralığından içeri giriverdiler. Diğer tarafta kenarında evler olan küçük bir sokak görür gibi oldular. Ama bu gizemli dünyaya bakacak zamanları olmadı. Sola doğru yol almak zorundaydılar. Kapı sundurmasının önünde duran iki zanaatkâra çarptılar. Karanlık yüzlerini seçmeyi engelliyordu. İçlerinden biri ilerleyip ışığın bileğini tuttu. Suskun hemen tepki gösterdi.
''Onu nereye götürüyorsun?''
''Yasalarımıza itaat etmeyi reddedeceksen hemen köyü terk et.''
''Işık, ona güven.'' dedi.
Zanaatkarlar genç kadınla uzaklaştı. Suskun yalnızlığın zor olduğunu hissetti ve maruz kalacakları sınavlardan korktu. Birbirlerinden ayrılmayacaklarını, hakimlerin karşısında güçlerini birleştireceklerini ümit etmişti. Ama ışık olmadan onlarla baş etmesi gerekiyordu.
Asalı adam vakit geldi dedi.
6. ayrımın sonu. Sayfa 90.